Baldaki tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 26.
Hayır, dünyanın hiçbir parlamentosunda muhalif milletvekillerini büyük bir güruh böylesine lince kalkmamıştır. Hiçbir parlamentoda böyle alçaklıklar olmaz. Adalet Partisi iktidara geldiğinden bu yana hep anayasa dışı davranışlarda bulunuyor. Anayasa dışı davranışları saymakla bitmez. Bu kötü davranışlarını Türk milleti salt demokrasinin selameti uğruna yutuyor. Onun kanunsuzluklarına göz yumuluyor. Ve Adalet Partisi de azıttıkça azıtıyor. Mecliste muhalif milletvekillerini linç etmeye kadar vardırıyor azgınlıklarını. Yukarıdaki yasada örneğini kimseye hakaret etmek, kimseyi küçültmek için vermedim. Bir gerçeği, tanık olduğum bir insan davranışını göstermek için verdim. Bir gün, şimdiki gözü dönmüş eşkıya bozuntularının bu hale düşmelerini istemediğim için verdim. Türkiye'deki yeni doğmuş, kökü dışarıda komprador burjuvalarının paralarından başka, satın alma güçlerinden başka güçleri yoktur. Bugünlerde birçok şeyleri satın alıyorlar ya, her şeyi satın alırız sanıyorlar. İnsanların vatanları vardır. Vatan birçok insan için, yozlaşmış, satılmamış, alçalmamış birçok insan için en kutsal varlıktır. İnsanlar canlarını verirler de vatanlarının kılına hile gelmesini istemezler. İşte Vietnam'da zafer türküsü söyler gibi ölenler. İşte Çanakkale'de, işte Dumlupınar'da güzel bir türkü söyler gibi seve seve ölmüşler. Vatanseverler satın alınamazlar. Öyleyse Türkiye'deki bu burjuvalar nasıl, niçin ayakta kalabiliyorlar? Güçleri olmayanların gümbür gümbür yuvarlanmaları gerekmez mi? Onları ayakta Türkiye'nin demokratik düzene susamışlığı tutuyor. Herkes, tekmil aydınlar, askerler, öğretmenler, üniversiteler, cümle kötülüklerine karşın demokratik düzenin selameti uğruna onları destekliyor. Ayakları sürttüğü zaman bir tekmede kimse vurmuyor. Onları hatalarından döndürmek, Türk zinde güçlerinin biricik çabası oluyor. 3 yıldır bir tortay öğretir gibi, Türk zinde güçleri boyuna, anayasa dışına çıkan bu insanları, anayasa içine çekmeye çalışıyor. İşi gücü bırakmış bu insanlar, yalnız anayasa sorunuyla uğraşıyorlar. Meclis basmaları bile bunların yanlarına kalıyor. Yaptıkları tekmil kanunsuzluklar yanlarına kalıyor. Bütün anayasa dışı işlemleri yanlarına kalıyor. Onlar da azıttıkça azıtıyorlar. Ve kendilerinde anayasayı ortadan kaldıracak, muhalif milletvekillerini mecliste linç edecek güç var sanıyorlar. Türkiye'de burjuvazinin bir İngiliz, bir Fransız burjuvazisi gibi gücü yoktur. Türkiye'de burjuvazi, destekle ayakta duran bir sınıftır. O destekleri ayağının altından çekmek, onun gümbür gümbür yuvarlanmasına yeter de artar bile. Bu destek, vatansever güçlerin demokrasi özlemi desteğidir. Türkiye'de demokratik düzen yıkılırsa, burjuvazi de ortadan silinir. Burjuvazinin yaşaması, ayakta durabilmesi başka hiçbir şeye bağlı değil, salt demokratik düzene bağlıdır. Daha iyi diyeceksiniz, öyleyse siz emekçiler niçin bu demokrasiyi savunuyorsunuz? Demokratik düzenin ortadan kalkması burjuvaziyi de ortadan kaldırır ama belli olmaz. Bu yıkıntı memlekette türlü yaraların, hatta onulmaz yaraların açılmasına sebep olabilir. Biz maşa dururken közü elimizle tutmak istemiyoruz. Sosyalizmi bir demokratik düzen için halk tabakalarının gerçekleştirmesini istiyoruz. Çabamız budur. Bunun için demokratik düzenin üstüne titriyoruz. Bunun için de olumsuz burjuvaları durmadan anayasa sınırları içine sokmaya uğraşıyoruz. Bilmiyorlar ki ilerici güçlerin gücü bir yere kadardır. Olumsuz hareketlerin önüne bir kere geçebilir, 2 kere, 3 kere geçebilir. Sonunda millet onları da dinlemez ve direnme hakkını kullanır. Millet bir gün direnme hakkını kullanmaya karar verirse, bunun önüne Türkiye'de hiçbir güç geçemez. Çiğ ipliğe bağlı bir umutla da olsa, Adalet Partisi'nin gittiği yanlış yoldan dönmesini kendilerinin selameti için beklemeliyiz. Ve Yassıada'da bir sabahtı ve bir salon. Salonda kanı kurumuş insanlar ve bir kara yığın. Bir insan posası salonun dibine bir tortu gibi çökmüştü. Vietnam Arenası. Çağımızda halklar uyanıyor, binlerce yıllık köle insanlar, köle milletler zincirlerini koparıyor ve bu yüzden dünyamız çağların en mutlusu oluyor. Övünülecek bir çağ oluyor. İnsan soyu belki bir gün diyecektir ki, o 20. yüzyılın insanları ne mutludurlar ki zincirlerin kırılışını gözleriyle gördüler. Zincirleri kırdılar. Zincirlerin kırılışını yaşadılar, savaştılar. Bir de çağımız utanç verici bir çağ. Koskoca Amerikan devi uygarlığın doruğuna varmış, elinde atomu, insanın vardığı en son tekniği ele geçirmiş, her şeyiyle, bütün gücüyle Vietnam'ın üstüne yüklenmiş. Ve ne yapalım bombasıyla ve bilyalı bombalarıyla ve dev uçaklarıyla ve 180 milyonuyla ve ateşle, demirle. Yerden fışkıran, gökten yağan cehennemiyle. Çırılçıplak, yalın ayak, başı kabak bir avuç insanın üstüne yüklenmiş. Vietnam artık bir yeryüzü mezbahasıdır. Bu korkunç mezbahada bütün insanlığın gözü önünde Amerikan devi bir avuç çırılçıplak insanı kesiyor, doğuruyor, yok ediyor. Ve insanlığın üstüne bir ölüm soluğu gibi zafer türkülerinin en onur kırıcısını gönderiyor. Yeryüzü bir arenadır ve bu arenada zırhlılarla, atomlarla, ateşle, çelikle donanmış bir dev, karşısında çırılçıplak 3 yaşında çocuklar. Dev çocukları doğuruyor ve yeryüzü bunun seyircisi. Böyle bir insanlıktan artık hayır mı kalır? Gene de bu aşağılık, bu soysuz durumdan insanoğlunu Vietnam'ın direnci, kahramanlığı kurtarıyor. Eğer insanlık bu korkunç yıkımdan sonra aldığı bu öldürücü yaradan sonra ayakta kalacaksa, o da Vietnamlıların kahramanlığından dolayı olacaktır. Amerika devi insanlığın hastalığı, Vietnam namusu ve sağlığıdır. Gözü dönmüş Amerika'na, Johnson'a hiçbir şey demiyorum. Arenanın seyircilerinde, Sovyetler Birliği'nde, Çin'de, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da, tekmil büyüklü küçüklü milletlerde hiç mi insanlık kalmamış? O güzelim Amerikan milletinde hiç mi insanlık kalmamış? Amerikan gençliği, Amerikan halkı, işçileri daha ne güne duruyorlar? Arenanın seyircisi olmanın Johnson olmaktan bir farkı var mı sanıyorlar? Hitler'i seyrettik. Yıllar yılı insanlığımızı öldürdü. Almanya'yı bir Yahudi mezbahasına çevirdi. Ondan sonra da dünyayı mezbahaya çevirdi. Şimdi Johnson'ı seyrediyoruz. Bir avuç Vietnamlı et ateşe, çeliğe karşı koyarken, hatta ateşi çeliği yenerken övünüyor, alkışlıyoruz onları. Ama seyrediyoruz. Böyle giderse sonuç Hitler'in sonucu olacaktır. Vietnam'dan sonra dünya mezbahasını seyredecek göz kimsede kalmayacak. Kimse kalmayacak. Bu korkunç Mars'a insanlık bir şey söylemeli artık. Bir şey yapmalı. Bu korkunç Mars'a Amerika bir şey söylemeli. Amerikan gençliği, Amerikan işçileri, Amerikan aydınları, Amerikan halkı. Lincoln'un, Faulkner'in halkı bir şey yapmalı. Vietnam arenası seyirciliğinden dünyamızı kurtarmalı. Bu korkunç, tüyler ürpertici seyircilikten ancak ve ancak bizi Amerikan halkı kurtarabilir. Peki Amerikan sanatçıları nerede? Romancıları, şairleri, sinemacıları nerede? Vietnam'a karşı koyduğundan dolayı bir John Bayes'in dışında kaç sanatçı hapiste? Steinbeck mi? Vietnam kasaplarıyla birlik olduğundan bu yana yazar soyunun bu yüz karasının kitaplarını tutmaya artık elim varmıyor. Bir şey daha var insanlık dışı olan. Sömürgeciliğe karşı ilk savaş bayrağını açmış ve etle çeliğe karşı koymuş ve Vietnam dövüşü gibi insanlığı onurlandıran bir dövüş vermiş Mustafa Kemal'in memleketinden bazı insanlık dışı yaratıklar çıkıyor, Vietnam arenasının kasaplarını tutuyor, onları alkışlıyor. Bir şey daha var insanın yüreğini burkan. Özerkliği olan TRT aynen kasapların ağzıyla konuşuyor Vietnam haberlerini verirken. İnsanlık için Vietnam arenasının seyirciliği yetmiyormuş gibi bir de arenanın kasaplarıyla birlik olmak. Hele Türkiye'de. Yuh olsun, yüz binlerce yuh olsun ervahımıza. Çağımız güzel çağ, halklar uyanıyor, zincirler paramparça. Çağımız utanç verici bir çağ. Vietnam arenasının zavallı seyircileriyiz. Ne acı. Zencilerin kavgası. Amerikalı bir zenci romancı arkadaşım var. dünyaca tanınmış çok ünlü bir yazar. Bir gün Zenci sorunu üstüne konuşuyorduk, şöyle bir soru atıldı ortaya. Bugün Afrika, Avrupa'nın yerine geçmiş olsaydı, uygarlıkta, ekonomide böyle geride değil de Avrupa'dan ileride olsaydı, uzaya ilk olaraktan Afrikalılar gitselerdi, karaları böylesine küçümsemek kimsenin aklından geçer miydi? Bir olaya tek yönden bakmak, ne kadar doğru olursa olsun, biraz bağnazlıktır. Irk ayrımının elbette ki başka bin türlü sebebi var. Her birisi de önemli. Ama bunun bir ekonomik sorun olduğunu, bir sömürü olduğunu bilimsel kafayla düşünen herkes bilir. Afrika, uygarlıkta, ekonomide Avrupa kadar ileri olsaydı, karaları küçümsemek kimsenin aklından geçmezdi. Ekonomik eşitlik olduğundan renk eşitliği de olacaktır. Sömürgecilik bir efendiler ve köleler dünyası yaratır. Efendi insanlar, köle insanlar. Efendi milletler ve köle milletler. İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan silahlı sömürgeci devresi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geliştirilen kompradorluk devresi. Komprador burjuvası sömürgeciliğin her çağında olmuştur. Sömürgeci askerlerinin en büyük dayanağı kompradorlar olmuştur. Ama şimdiki sömürgecilik bütün gücünü kompradorlardan almaktadır. Yüzyıllardan bu yana kara derililerle köle oldukları, köle kalacakları durmadan telkin edilmiştir. Yönetici sınıfların zenci kültürünü yok etmek için yapmadıkları kalmamıştır. Onların kültürlerini yıkmak, kişiliklerini ellerinden almaktır. Çağlardır Amerikalı beyazların zencilere yaptıkları budur. Öyle bir zenci tipi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır ki, manevi köle, dört başı mamur bir köle. Bu sıcağa kar mı dayanır? Bu yıkama, bu kadar horlanmaya, bu kadar ezilmeye insanoğlu nasıl dayanır? Zencilerin Amerika'da baş kaldırması, köleliğin hiçbir zaman sürdürülemeyeceğinin bir tanığıdır. Gerçekten yüzyıllardan bu yana her yönüyle köleliğe alıştırılmaya çalışılan zenciler, köleliklerini kabul etmeliydiler. Amerika zencilerinin ayaklanışları, insan soyunda köleliğe karşı büyük bir direniş gücünün varlığını tanıklar. İnsanlar sonuna kadar, hangi şart içinde olurlarsa olsunlar, köle edilemezler. Sömürcülüğe karşı ilk tokadı, Amerika'nın yüzyıllardır köleleştirilmiş, kara derili emekçileri attı. Çağımızda Vietnamlılar, insanca direnmenin ne kadar büyük ve kahraman insanlarıysalar, İnsanlık tarihinde ne kadar onurlu bir çığır açmışlarsa, zenciler de öylesine açmışlardır. Türkiye'deki Amerika'nın şartlandırılmış köleleri, kompradorlar ve onların uşakları, vatan hainleri bağımsızlıktan yana olanlara, köleliğe, sömürgeciliğe karşı olanlara diyorlar ki, siz Türkiye'yi Amerika'dan ayırıp Rusların emrine sokacaksınız. Çabanız bu. Bir milletin bağımsız yaşayabileceği bile gelemiyor bu alçakların aklına. Kültürü yozlaştırılan, beyinleri yıkanmış bir sürü satılmışın her gün yaratıldığı, bir komprador köle bölüğünün boyuna güçlendiği Türkiye'de de insanlar, Amerika zencileri gibi sömürücülüğe ve köleliğe karşı koyacaklardır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Türkiye ne bir Vietnam'dır ne de bir zenciler topluluğudur. Yeryüzünün en büyük imparatorluklarından birisini kurmuş bir soyun çocuklarıdır Türkler. Türkler, Koca Sinan'ı, Yunus Emre'yi, Nasreddin Hoca'yı, Mustafa Kemal'i, Nazım Hikmet'i yetiştiren bir büyük kültürün sahibidirler. Yani bir büyük kişiliğin. Hiç birbirimizi aldatmayalım, yalan olur, ayıp olur. Şimdi burada sakız olmuş gerçekleri bin birinci kere sayıp dökmeyelim. Türkiye sömürülen, bağımsızlığını yitirmiş, kültürü yozlaştırılmaya çalışılan, Amerika'nın fiili işgalinde bir memlekettir. Gerisini siz benim külahıma anlatın. Amerika kendi içindeki köleleştirmeye çalıştığı zencilere nasıl davranıyorsa, dünyadaki işgal ettiği toprakların insanlarına da beş aşağı beş yukarı böyle davranıyor. Tabii geride kalmış memleketlerin insanlarına. Vietnamlılara, Türklere, Yunanlılara. Bu efendilerin kölelere karşı davranışıdır. Bu davranış tarih boyunca çok az bir değişiklik göstermiştir. Zencilerin Vietnamlıların önderliğinde dünya kölelikten kurtulmaya doğru gidiyor. Dünya zincirlerini kırıyor. Darısı öteki bağımsız insanların başına. Darısı bizim başımıza. Bu bir kara beyaz dövüşü değil. Bu, efendi ile kölenin dövüşü, emekçi ile patronun dövüşü.
Ayrım sonu.